Ama ilk önce birkaç ayet okuyacağız ve Filiz bizim için bunları okuyacak.
Mesih'te sahip olduğumuz ayrıcalıklar. Efesliler 1-2. Gözükmüyor.
Devam et.
Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Tanrı sır olan isteğini Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Ben bir şey söylemek istiyorum.
Tabii ki, söyle.
Bugün ben annemi Süryani Kilisesi'ne bıraktım. Annem Süryani, Yeşiköy'de. Ben buraya geldim. Yolda bir böyle Mesih'in sevgisini hissettim kalbimde. Anneme şey dedim, ya anne ne kadar şanslıyım ki yani bunu hissedebiliyorum. Ve birçok insan sanırım bunu hissedemiyor. Bu denk geldi, ayrıcalık. Ya bu bizim için bence bir ayrıcalık. Diğer insanlar diye ayırmak istemiyorum ama ben kendimi bunu hissettiğim için çok teşekkür ediyorum. Ve kendim hiçbir zaman o yüzden yalnız hissetmiyorum. Kimseye ihtiyacım yok. Evet, insanlara ihtiyacımız var. Annelerimize ihtiyacımız var. Kardeşleri, arkadaşları ama Mesih bana yatıyor ve o yüzden huzurumda teşekkür ediyorum.
Oh, ne güzel. Çok teşekkürler. O yüzden Mesih'te özgürlük denilen vers serisi var. Yani Mesih'e ait olanlar olarak nasıl yaşayabiliriz? Özgürlük ile yaşamalıyız. Yani Tanrı'ya ait olduğumuz için özgür olduk. Harika bir kavram değil mi? Yeni bir Efendimiz var. Onun ardından gitmekteyiz ve onun uğruna her şey değersiz gibi saymaktayız. Ancak bunun sayesinde özgür kullanabiliriz. Tuhaf bir kavram aslında. Tanrı'nın kölesi olarak yaşıyorum ama özgürüm. Kutsal kitapta ikisi var. İki kavram var. Biz İsa'ya iman edince her şey değişti. Ve ben 27 yıl önce İsa'ya iman ettim. Ve İsa'ya iman ettiğim zaman tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Aslında düşündüm ki yeni hayatıma girdim ama başka şeyleri anlamıyordum. Aslında tam olarak ne olduğunu ve aslında İsa'ya iman ettiğim zaman Tanrı yüreğimizde bir mucize oldu. Ben bunu fark etmedim. Düşündüm ki sanki genet için bir bilet aldım. Bu yüzden öldüğüm zaman genete gidecektim. Ama dahası var. Ve aslında bugün vaaz verirken bu şeyleri size anlatmak istiyorum. Elçi Pavlos şöyle dedi. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. İsa Mesih de şöyle dedi. Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerimin olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Harika ayetler. Ama mesela şu ki, imanlı kişi olarak Tanrı'nın sağladığı özgürlükte yaşamaz.
birlikte yaşayabiliriz. Müjdenin bildirisi şu, özgürlük var. Bunu biliyoruz. Ama özgürlük yerine sanki zincire vurulmuş esir gibi yaşıyoruz. Dışarıda ferah ve engin bir yer var. Ama sanki karanlık bir hapiste kalıyormuşuz gibi. Ünlü yazar, İngiliz yazar C.S. Lewis şöyle yazdı. Sonunda bir resim var belki. Plajda, kumdan kal ile inşa edip, masmar ve denize girmeye davet edildiğimiz halde, bunu fark etmekteyiz. Ve bunun yerine, çamurlu su birikintisinde oynayan çocuklar gibi yaşamaktayız. Yani Tanrı bize harika vaatler veriyor ama bazen bunu bilmiyoruz. Bu yüzden bu ışığın altında yaşamıyoruz. Ama özgürlük var ama bazen bu özgürlüğü giymiyoruz. Ve hepimiz böyle yaşayabiliriz. Hristiyan olarak mirasımız var ama bu mirasa giymiyoruz. Lakin bu özgürlüğü kavuşabiliriz. Bu mirasımıza girebiliriz. Aslında İsa'ya iman ettiğiniz zaman bir mucize oldu. Julie'nin dediği gibi. Tanrı'nın sizi seçtiğini biliyor musunuz? Elbette günahlarınızdan tövbe edip İsa'ya iman ettiniz. Ama Tanrı arka planda çalışıyordu. Ve yüreğinize dokunmuştu. Bu yüzden tövbe edip İsa'ya kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettiniz. İlk önce Tanrı sizi seçti. İsa böylece bunu anlattı. Beni gönderen baba. Bir kimseyi baba çekmedikçe o kimse bana gelmez. Başka yerde İsa öğrencilerine şöyle dedi. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Yani Tanrı yüreğinizde çalışıyordu ve sizi canlandırdı. Bu yüzden müjdenin bildirisini duyduğunuz zaman buna iman ettiniz. Ve İsa'nın ardından gitmeye başladınız. Her şey Tanrı ile başlıyor. Ve eğer İsa'nın ardından gidiyorsanız, bu deneyime sahip oldunuz. Yani Tanrı'nın kutsal ruhu yüreğinize dokundu ve imanınıza uyandırdı. Bana bu harika haber diyebilirsiniz. Ama bu gerçek nasıl hayatımızı etkiler diye sorabilirsiniz. Ve yanıtım şu ki, bu gerçek. Her şey değiştirdi. İsa'ya iman edince her şey değişti. İsa'ya güvendiğim zaman benim kimliğim tam olarak değişmiş oldu. Bugün vaaz verirken İsa'ya iman ettiğimizde neler olduğunu anlatmak istiyorum. Heyecanlıyım çünkü biliyorum ki eğer topluluk olarak bu gerçekleri benimsersek hayatımız değişecektir. İsa'nın dediği gibi gerçeği bileceksiniz. Ve bu gerçek sizi özgür kılacak. Bunu istiyor musunuz? Tabii ki istiyoruz. Bizden dua edeceğim. Sonra devam edeceğiz. Ya Rab lütfen bizimle konuş. Senin gerçeklerin bizi özgür kılsın diye dua ediyoruz. Ya Rab hamd olsun çünkü harika vaatleri. Hamd olsun çünkü özgürlük için. Bizi çağırdın. Ya Rab lütfen senin özgürlüğü kavuşmak istiyoruz. Senin ardından gitmek istiyoruz. Ya Rab bugün lütfen kulaklarımızı aç. Gözlerimizi aç. Senin sesini duymak istiyoruz. Amin. Ve birinci gerçek şu. İsa'ya iman ettiğimiz zaman ruhen yeniden yaratılmış olduk. Elçi Pavlus şöyle dedi. Bugün birkaç ayet okuyacağım. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Aslında bu ayet, bu çeviri bize tuhaf gelebilir. Halk dilinde İncil çevresinde bu ayet Grekçeden Türkçe'ye şöyle çevrildi. Mesih'e ait olan kişi ruhen yeniden yaratılmış demek. Eski durumu sona erer, her şey yenilenir. Harika bir vaat değil mi? Aslında hep birlikte bunu söyleyeceğiz. 1-2-3 başla. İsa'ya iman ettiğim zaman ruhen yeniden yaratılmış oldum. Bu Tanrı'nın sözüdür. Dinle diyor ki, çaba göstererek Tanrı'nın yasalarını yerine getirebilirsiniz ve bunu yaparak değişmek mümkündür. Müjdenin mesajı ne kadar farklıdır. O diyor ki, İsa'ya iman ettiğimiz zaman ruhen yeniden yaratılmış olduk. Yani içten dışa bir değişiklik. Peygamber Hezekiel bu mucize hakkında peygamberlik etti. Size yeni bir yürek verecek. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak. Size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarımı uyup onlara uygulamanızı sağlayacağım. İsa'ya iman ettiğiniz zaman minicik bir değişiklik olmadı. Yüreğinizde radikal bir değişiklik oldu. Yeniden yaratılmış olduk. Yeni bir yürek aldık ve yürek Tanrı'nın ardından gitmek ve günahtan kaçınmak istiyor. Saf olmak istiyor. Buna inanıyor musunuz? Çünkü aslında o bizi değiştirecek. Artık sizin geçmişiniz sizi tanımlamaz. Yeni yaratılmış oldu. Bu yeni kimlik nasıl bizi? Ve ikinci bir nokta şu. Kutsanmış oldu. İsa'ya iman ettiğimiz zaman İsa bütün günahlarımızı ortadan kaldırdı. Bunu biliyoruz. Lütuf ile bizi temizledi ve bizi akladı. Yani günah işlememize rağmen İsa bizim yerimize günahlarımıza üstlendi. Ve Tanrı bize aklanmış oldunuz diyor. Bunu hak etmiyoruz ama Tanrı böyle bir mucize yaptı. Bu yüzden Tanrı'nın kutsal varlığına güvenle yaklaşır. Çünkü İsa'nın fedakarlığı günahın lekesini çıkardı. Bu yüzden tekrar bunu söyleyeceğiz. Çünkü o Tanrı'nın gerçeği. 1-2-3 İsa'nın fedakarlığı sayesinde kutsanmış oldum. Amin. Ve üstelik Mesih'te olanlar olarak günahla ilişkimiz değişti. Pavlos'un dediği gibi yeniden yaratılmış olduk. Bildiğiniz gibi uzmanlar diyor ki gelecekte İstanbul'da bir deprem olacaktır. Hazırlıklı olalım diye İstanbul'daki eski binalar yıkılıyorlar ve yepyeni sağlam binalar inşa ediliyor. İnşallah. Ve ya aslında yapıyorlar gerçekten. Ve sağlam olsun. Ama biz İsa'ya güvenince eski binamız yıkıldı ve yeni bir bina inşa edildi yüreğimizde. Sizin günah ilişkiniz değişti. Pavlos diyor ki günah karşısında ölmüş olanlar bizle artık nasıl günah içinde yaşarız? Pavlos devam ediyor. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Yani Pavlos diyor ki İsa'ya iman ettiğimizde bizim eski yaratılışımız İsa Mesih ile birlikte çarmıha gerildi. Yani günah karşısında ölmüş oldu. Üstelik tıpkı İsa ölümden dirildiği gibi biz ölümden dirildik ve yeni yaşama kaldık. Hristiyanlar olarak zaman zaman günah işleyebiliriz. Bizim deneyimiz şu, değil mi? Ama doğal olarak Tanrı'nın ardından gitmekteyiz ve saf olmak istemekteyiz. Eskiden bize günahkar denildi. Ama şimdi bu sıfata sahip değiliz. Yeni ahitte iman etmeyenlere 330'dan fazla kez günahkar denildi. İmanlılara ise 240'tan fazla kez kutsallar denildi. Ve onlara günahkar olarak tanımlandı. Harika bir şey. Elbette kutsal olanlar günahla mücadele edebilir ve bazen sendelip düşebilir. Ama onların kimliği kutsallar olarak kalıyor. Bizim kimliğimiz Tanrı'nın kutsalları olarak yaşıyoruz. Günahkar değiliz. Çünkü Tanrı yüreğimizi değiştirdi. Şimdi günah karşısında ölmüş olduk. Mesih İsa da Tanrı karşısında diriyiz. Tanrı'nın gerçeği bu. Evet, hallelujah. Evet, hallelujah diyebilirsiniz. Çünkü harika haber, müjde ilan ediyorum. Tanrı bize yeni bir yürek verdi ve bizi akladı. Aslında kutsal kitap bu gerçeği açık bir şekilde anlatıyor. Karanlıktaydım. Şimdi ışıkta yaşamaktayım. Kayboldum. Şimdi İsa'da bulunmaktayım. Günahta ölüydüm. Şimdi Mesih İsa'da diriyim. Tanrı'nın bizi içten dışa değiştirdi. Bir kalp nakli aldık. İsa olanlar günahkarlar değil, kutsallar. Ama bu gerçek bir fark yaratıyor mu? Ya da sadece sözlerle oynuyor mu? Aslında bu gerçeği benimsersek kesinlikle değişeceğiz. Eğer günahkarım derseniz ne yaparsınız? Günah işlersiniz, değil mi? Çünkü bizim kimliğimiz bu. Bizim tavrımız böyle olacaktı. Vazgeçen kişi benim dersem zorluklar karşılaştığımda vazgeçeceğim. Eski yıpranmış arabaya sürdünüz mü? Ben bir tane sürdüm. Yepyeni arabaya sürdünüz. Arabaya göre farklı bir şekilde süreceksiniz. Değil mi? Eğer lüks bir araba varsa dikkatlice süreceksin. Daha hızlı olabilir. Ama bir fark var. Ve bizim kimliğimizi bizim davranışımızı değiştirecek, şekillendirecek. Eğer Tanrı'nın kutsalıyım dersem, farklı bir şekilde yaşarım. Tanrı bizi akladı ve kutsadı. Bizim adımız değişti. Artık günahlıyım demiyoruz. Tanrı'nın kutsalıyım demeliyiz. Günahla ilişkimiz kopmuş oldu. Eski kötü alışkanlıklara öğrendiğimiz halde, ruhen yeniden yaratılmış olduk. Tanrı'nın sözüne göre günah karşısında ölmüş olduk. Bu yüzden artık günahların ve kötü alışkanlıkların kölesi olarak yaşamamıza gerek yok. Yeniden doğduk. Nasıl süre gelen günahların üstesinden gelebilir? Aslında bu vaaz serimizde bunu öğreneceğiz. Ama en önemli nokta şu. Yeni kimliğimizi bilmemiz ve çok önemli bir şey. Tanrı'nın sözünü benimsememiz lazım. Pavlus'un dediği gibi, siz de böylece kendinize günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bunu yapmamız lazım. Kusma. Tamam, hep birlikte aslında bu gerçeği söyleyeceğiz. Günah karşısında ölmüş oldum ve İsa'da Tanrı karşısında diriyim. Eğer Mesih'teysek kimliğiniz budur. Eğer günah işlerseniz ne oluyor? Elçi Yohana Efes'teki kiliseye şöyle yazdı. Yavrularım, bunlara size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi Babanın önünde savunur. Yani Tanrı onları değiştiği için onların günah işlemesini beklemedi. Ama eğer biri günah işlediyse, günah itiraf edip, tövbe ederek yine yüzünü Tanrı'ya çevirebilir. Biz Tanrı'nın kutsallarıyız. Bu haber harika. Ama dahası var. İsa'ya güvendiğimiz zaman başka değişiklikler oldu. Üçüncü nokta şu. İsa'ya güvendiğimiz zaman Tanrı tarafından evlat edinildik. Tanrı'nın çocukları olduk. Pavlos bunu şöyle ifade ediyor. Aslında belki bu sabah bunu hissettim. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıydı. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadın. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık et. Tanrı'nın çocukları olduğunuz için bu gerçek bizi değiştiriyor. Tanrı iyi bir baba gibi bize davranır. Bir iyi baba nasıl kendi çocuğuna davranır? Nasıl? Bir iyi baba. Otur diyor. Yok, başka şey belki. Sevgi dolu. Başka? Kuruyor. Başka? Anlayışla? No, tamam, bakıyor. Özen gösteriyor. Tamam, güven duygusu. Ne dedin? Monkey. Gitar. Tamam. Doğru. Evet. Baş. Gösteriyor. Aynen iyi. İyi bir rebet. Evet. Fedakarlık yapıyor. Ve bizim Tanrımız dünyanın en iyi babasıdır. Elçi Pavlos şöyle yazdı. Bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökürüm. Yani aslında baba kavramı Tanrı'dan kaynaklı. En iyi babası, dünyanın en iyi babası bizim Tanrımız. Biraz önce bu ayetleri duyduk. İsa öğrencilerinin şu teşvik edici sözleri söyledi. Dileyin size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir, ya da balık isterse yılan verir. Sizle kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsunuz. Göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Ve Aysen önceden bu ayetleri okudu. Bizim babamız böylece bize de. Yeniden doğduğunuzda Tanrı'nın çocuğu oldunuz. Evlat edinildiniz. Bu yüzden korkmadan güvenle Tanrımıza yaklaşabiliriz. Ve dileklerimizi ona getirebiliriz. Ne olursa olsun korkmamıza gerek yok. Çünkü göklerdeki babamız bize ilgi gösteriyor. Bizi asla terk etmez. İsa'ya güvendiğimiz zaman yeniden yaratılmış olduk, kutsanmış olduk, Tanrı'nın çocukları olduk. Yeni kimliğimiz hakkında bir not daha çıkarmak istiyorum. İsa'ya iman ettiğimiz zaman karınlığın hükümranlığından Tanrı'nın egemenliğine aktarılır. Pablo şöyle yazdı, o bizi karınlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili olanın egemenliğine aktarılır. Onda kurtuluşa günahlarımızın başına sahibiz. Pablo diyor ki eskiden karınlıkta yaşıyordu. Eskiden şeytanın gücü altında yaşıyordu. Ama İsa'ya iman ettiğimiz zaman bir radikal aktarma oldu. Tanrı bize karınlığın hükümranlığından kendi egemenliğine aktardı. Pavlos şöyle yazdı. Bizim vatanımız göklerde. Oradan kurtarıcı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Yeni vatanımız var. Kalıcı pasaportumuz var. Kalıcı vizimiz var. Aynen öyle. Eskiden şeytanın gücü altında yaşıyorduk. Ama kurtarıcımız geldi. İblisin gücünden bizi kurtar. Yeni vatanımız olduğu için ne yaparsak bunu temsil ediyoruz. İstesem de istemesem de nereye gidersem İngiliz vatandaşı olarak İngiltere'yi temsil ediyorum. Ve eğer ben Türkiye'de yaşarken bir sorun çıkarsa İngiliz elçilik beni temsil eder. Umarım. Ve beni savunur. Ama Tanrı gerçekten böyle bir şey yapabilir. Aynı şekilde bizim göğe ait vatanımızı temsil ediyoruz. Üstelik bu dünyada yabancı olarak yaşıyoruz. Çünkü vatanımız gökte de. Ve eğer bir sorun çıksa bile, gökte oturan İsa bizi savunur ve korur. Biz Tanrı'nın krallığı aktarıldık. Bu egemenliğe aitiz. Tamam. Son bir hep birlikte bunu söyleyeceğiz. Bu gerçek. İsa'ya güvendiğim zaman karınlığın egemenliğinden Tanrı'nın egemenliğine aktarıldım. Bu yüzden İsa'ya iman ettiğimiz zaman ruhen yeniden yaratılmış olduk, kutsanmış olduk, kutsallığa olduk, evlat edinildik, Tanrı'nın çocuğu olduk. Karınlığın hükümranlığından Tanrı'nın egemenliğine aktarılmış. Yeni kimliğimiz budur. İsa'ya iman edince kimliğimiz tam olarak değişmiş oldu. Değil mi? Bitmek üzereyiz. Ama Tanrı'nın sözü Mesih'te olanlar hakkında neler diyor? Aslında birçok ayet okudum. Ama birlikte birçok ayet daha okuyacağız. Hep birlikte yüksek sesle. Aslında sonraki slide'a gidebilir miyiz? Tamam. Kabul edildim. Bir yüzden yüksek sesle ayetleri söylemeyeceğiz sadece. Tanrı'nın çocuğuyum. Mesih'in dostuyum, aklandım, Rab'le birleştim ve onunla tek bir ruh oldum. Bir bedel karşılığı satın alındım, Tanrı'ya aittim. Mesih'in bedeninin bir üyesiyim. Ben bir kutsalım. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'ya doğrudan ulaşabilirim. Tamam, devam edeceğiz. Sonsuza dek mahkumiyetten özgürüm. Bütün şeylerin iyilik için etkin kullanacağını biliyorum. Bana karşı yapılan tüm mahkum edici suçlamalardan özgürüm. Hiçbir şey beni Tanrı'nın sevgisinden ayıramaz. Tanrı tarafından Mesih bağlılığında pekiştirildim. Hizmetine mesirildim ve mühürlendim. Ben Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıyım. Tanrı'nın bende başlatmış olduğu iyi işin Mesih'in gününde sonuçlanacağına kesinlikle inanıyorum. Benim vatanım gökledir. Tanrı bana korkaklık ruhu değil. Güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermişti. İhtiyaç duyduğumda merhamet ve lütuf bulabilirim. Ben dünyanın tuzu ve ışığıyım. Meyve vermek için seçildim ve görevlendirildim. Tanrı için barıştırma görevlisiyim. Tanrı'nın ekmek taşı çalışma arkadaşıyım. Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtuldum. Onun eseriyim. Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabilirim. Beni güçlendiren Mesih'in aracılığıyla her şey yapabilirim. Amin. Tanrı'nın sözü bizim kimliğimiz budur. Hamdolsun. Bir mucize oldu değil mi? İsa'ya iman ettiğimiz zaman. Tamam, dua edeceğim. Sonra 3-4 kişilik gruplara oluşturacağız ve birkaç sorular var. Ya Rab, sana iman ettiğimiz zaman bir mucize oldu ve bugün buna baktık ve sana hayranız. Gerçekten harika şeyler yaptın. Hem olsun çünkü şimdi senin çocukların olarak sana yaklaşabiliriz. Güveniyle, korkmadan sana yaklaşabiliriz. Hem olsun çünkü yeni yüreğimiz var. Çünkü sen yeni bir kalp bize verdin. Hem olsun çünkü biz senin egemenliğinde yaşıyoruz. Bizim vatanımız göktedir. Ya Rab, bu mucize için sana şükretmek. Harika. Senin için canını verdiğin için. Her şey, bu harika mirasa girebiliriz. Ve ya Rab, lütfen bu gerçekleri benimsemek istiyoruz. Ya Rab, lütfen bize yardım et. İhtiyacımız var. Ya Rab, lütfen bu gerçekler yüreğimize koy. Diye dua ediyoruz. İyisinin adıyla. Amin.